Ayrım 29, Kadın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 325. 13. Bölüm. Kuş oğlan ona küsmüştü. Onu gördüğünde yüzüne bile bakmıyor, kekliği arkasında nereye olursa çekip gidiyordu. Mustafa da buna çok üzülüyordu. Bir de kuş oğlan olmadan bu dünyada ne yapabilirdi ki tek başına? Şu kendini, atıcılığı ona öğreterek bir anda onu koskocaman adam eden onun babası değil miydi? Kuş oğlanı izlemeye başladı. O sabah gün atarken Mehmet nar ağacının altına geldi. Her zamanki durduğu yerde durdu. Akkuş burnunun ucundaki dalda ışığını dağıtarak şavkıyor, sevince boğulmuş şakıyordu. Mustafa ona ağır ağır yaklaştı. Kaktüs ağılının duldasına sığınarak iki adım ötesine geldi durdu. Mehmet onun ayağının sesini duydu, göz ucuyla baktı, aldırmadı. Durumunu da bozmadı. Mustafa ona biraz daha yaklaştı. ''Mehmet, ben sana ne yaptım ki de bana böyle küstün?'' Mehmet ona bakmadan sırtını döndü, kale altına doğru yürüdü. Kekliği de arkasındaydı. Akkuş da dalından uçtu. Mehmet'in önünden çalılara kona kalka gitti. Mustafa orada olduğu yerde kuyunun dibindeki taş gibi yapayalnız kaldı. Mehmet uzaklaşıp gözden yitincedir ki o kendine geldi, nar ağacını dolandı, kayalığı tırmandı, mavi sütleyen kümesinin yanına geldi. Sütleyenin üstüne çiğ yağmış, çiçeklerdeki arılar uyuşmuş uyuyorlardı. Üç kelebek yan yana bir dalda turuncu kanatlarını bitiştirmişler, kıpırdamıyorlardı. Kayaların arasındaki toprağa ocaklarını açmış karıncalar deliklerinden usulca dışarıya çıkıyor, toprağı koklar gibi ediyorlar, ardından da içeriye hemen dönüyorlardı. Mustafa sütleyenin ötesindeki çukura eğildi. Kurumuş kanın yerini aradı. Kandan en küçük bir iz kalmamıştı. Belli belirsiz bir şırıltı duydu. Kulağını sütleyenin yanındaki akbenekli mor kayaya dayadı. Babasının kanının sesi çok derinlerden geliyordu. Babasının kanının sesi ona topraktan bağırıyordu. Anası ağıt söylüyordu. Kanın sesi onun sesine karışıyor, bağırıyordu. Mehmet'in arkasından koştu. Babasının kanının sesi daha arkasından geliyordu. Mağaranın yanında ona ulaştı. ''Dur Mehmet, dur ki sana ne söyleyeceğim. Dur Mehmet, dur ki!'' Mehmet olduğu yerde durdu. Sırtı Mustafa'ya dönüktü. Öyle kala kaldı. ''Ben ne yaptım sana?'' Mehmet öfkeyle geri döndü. ''Daha ne yapacaksın ki? 10 gündür her sabah yanımdan yüzüme bakmadan geçiyorsun. Ben de arkandan sesleniyorum. Duymuyorsun, bakmıyorsun. Her gün, her gün Abbas Usta. Varsa da yoksa da Abbas Usta. Oğlum, sen o Abbas Usta'ya tapınmışsın.'' ''Sus dedi Mustafa, sus. Abbas Usta her şeyi duyuyor, biliyor. Şimdi şu bizim konuştuklarımızı da... Sus da sana ne deyim, şu mağaranın içine girelim de konuşalım. Belki o bizi oradan duymaz. Bu mağara da büyülü, Abbas Usta da büyülü. İşte böyle.'' ''Ben o mağaraya giremem.'' ''Nedenmiş o?'' ''Büyülü, içi de kayış kanat dolu, insanın kanını somuran. Bir de 7 tane çıngıraklı yılan yok mu kapısında?'' ''Ben girdim ya.'' ''Sen başkasın, senin yanında kuşun vardı.'' ''Şimdi de var.'' Konuşa tartışa mağaranın ağzına geldiler. Tam mağaranın kapısının eşiğinde kayaların arasından 3 tane iri gelincik çıkmıştı. ''Bak, 3 tane de gelincek.'' ''Olsun, yılanlardan, kayış kanatlardan bizi 3 gelincik kurtarır mı?'' ''Kurtarır.'' dedi Mustafa, koşarak mağaraya girdi. Arkasından kekliği, onun arkasından da akkuş onu izledi. Mehmet orada karamuk çalısının yanında kala kaldı. Çalının dibinde birkaç top boynu bükülmüş mor menekşe gördü. Çalının dibine diz çöktü, boynunu uzattı, ıslak menekşeleri kokladı. Menekşeler yoğun koktular, Mehmet ayağa kalktı. Menekşeler daha kokuyorlardı. Mağaraya yürüdü, içeriye girdi. Mustafa ortada, aydınlığın içinde dimdik durmuş, gözlerini kirpiştirerek onu bekliyordu. Mustafa çok ciddi, ''Gel Mehmet, gel.'' dedi. Olduğu yere kayanın üstüne çöktü, oturdu. Mehmet de yanına çöktü. ''Bu iş oldu Mehmet, Abbas Usta aradığını buldu, ben de gördüm.''
''Neymiş aradığı?''
''Dur da beni iyi dinle. O Hazreti Muhammed'in, o bizim peygamberimiz olurmuş. O ölüyü diriltir, denizini üstünde, tozlu yolda yürür gibi yürürmüş. Ona bir çıngıraklı yılan bir elma vermiş de cennette, o da yemiş. O da elmayı yiyince avradı, Havva anamız da yemiş. İkisi cennetin içine sıçmışlar elmaları yiyince. O zamana kadar onlar hiç yemek yememişlermiş. O kadar çok, o kadar çok elma yemişler ki karınları şişmiş. Onlar da cenneti berbat etmişler. Allah da onları kulaklarından tuttuğu gibi Urfa çölüne almış koymuş. Ben onu çift sürerken gördüm.'' Yüzü acılaştı, gözleri yaşardı. Sıcaktı, çift sürüyordu Peygamber Efendimiz. Boynu sünmüş, ayak yalın, başka bak, Allah kimsenin başına vermesin. Hem de çeti dikeni, hem de çakır dikeni bacaklarını dalamış, kan revan içinde sevgili Peygamberimiz. Bir lokma için cenneti berbat etmeseymiş, şimdi biz hepimiz cennette olurmuşuz. Mustafa konuşuyor, arkasına dönüp mağaranın tavanına, sarkıtlarına asılmış yüzlerce yarasaya bakıyor, içi ürperiyor, tüyleri diken diken oluyor, ardından da konuşmaya ver yansın ediyordu. Mehmet korkuyla ayağa fırladı. Bak dedi, bak bak yılan! Bir çıngıraklı yılan mağaranın eşiğine çıkmış, boynunu uzatmış, başını kaldırmış, çatal dilini çıkarmış onlara bakıyordu. Mustafa yılanı görünce sapsarı kesildi, Mehmet titredi. İkisi de oldukları yerde korkudan dondular kaldılar. Yılan eşiği aşmış onlara doğru geliyordu. Çok uzun, boz, alacalı bir yılandı. Mustafa'nın gözleri büyümüş, ne yapacağını bilemezken tabancası aklına düştü. O anda çekti, göz, gez, arpacık, arka arkaya üç kurşun patladı. Yılan üç kere kıvrıldı, sıçradı, bir top oldu, kayanın dibine düştü, upuzun uzandı. Mehmet buradan gidelim diye yalvardı Mustafa'ya. Olmaz Mehmet dedi Mustafa. İşte böyle kendi kendimizi deneyip yüreğimizi bile yiyeceğiz. Bütün bu sözlerin hepsini de Eşkıya Sefer'den duymuştu. Eşkıya Sefer hep yüreğin bilenmesinden söz eder. İlle de yürek bir ömür boyu bilenmeli derdi. Korku insanoğlunun başına en büyük beladır derdi. İşte şimdi onlar Peygamber babamızla Havva anamız yılana kanıp elmayı zıkkımlanmasalarmış bizim başımıza. Bütün bu işler gelmeyecekmiş. Sen de o yılanı öldürüp öcümüzü aldın. Daha da çok alacağım diye övündü Mustafa. Daha o kadar çok yılan öldüreceğim ki bu dünyada yılanların zürriyetini keseceğim. Onlar cennetimizi elimizden aldılar da işte biz bu dünyada çırılçıplak kaldık. Her neyse dedi Mehmet. Peygamber cennetten çıkınca. Aklımı karıştırdı bu yılan diye yakındı Mustafa. O Allah'ın cennetten kovdu. Muhammed'imiz değil yani. Abbas Usta dedi ki o Adem var ya Muhammed'imizin büyük dedesi olurmuş. Bak beni iyi dinle. Şimdi sana söyleyeceklerimi kimseye söylemeyeceğiz. Eğer söylersek Allah ikimizi de çont edecek. Dilimizi de ağzımızı da odun yapacak. Gözlerimiz de kör olacak. Mehmet'in elini tuttu. And iç dedi. Mehmet and içti. Şimdi beni dinle iyice. O ceviz budakları var ya Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in suretini alırmış hep. Abbas Usta da bu o budaklarda. Usta bir masalcı gibi Mustafa kendinden geçerek kör olduğunu Ali'ye, Zaloğlu Rüstem'i Hazreti Ömer'e, dağları ovalara, denizlere karıştırarak, coşkudan tıkanarak Abbas Usta'da gördüklerini, onun bulduklarını Mehmet'e anlattı. Mehmet onun rüzgarına kapılmış, ceviz budaklarındaki dünyanın içine girmiş, kendinden geçmiş, içinde oturdukları mağarayı, kayış kanatları, ileride upuzun yatan çıngıraklı yılanı, korkuyu, üzüntüleri unutmuş gitmişti. Şimdi beni iyi dinle. O kurşun geçirmez, ateşe düşsen yandırmaz, suda boğdurmaz. Allah'ın yanına kız başlı atına binerek giden budak parçasını biz... Sustu. Bir süre yan yana öyle kala kaldılar. Ne o ne de öteki konuştu. Suskunluk yüreklerini daralttı. Haydi çıkalım. Akkuş dışarıda kara muğun dalına konmuş bekliyordu. Uçtu geldi. Mustafa'nın kulağının dibine kanatları pırpır ederek durdu. İyi yapmadın Mehmet'e söylediğine. Şimdi bir süre sen bu işi uyut. Abbas Usta'dan budağı kendin çal. Aldırma, üzülme. Abbas Usta'nın yüzüne nasıl bakarım deme. Senin başın belada. Muhammed'in Allah'a giderken budağın aldığı tasvir sana gerek, başka kimseye değil. O yaşlı, o tasviri ne yapacak ki? Mustafa gülmeye başladı. Benim akkuşu hiç görüyor musun Mehmet? Görüyorum. Az önce mağaranın önündeki karamuk çalısının dalına konmuştu. Öfkeli öfkeli bize bakıyordu. Vay be, dedi Mustafa. Bir daha bana küsmeyeceksin. Sen de küstürme. Senin huyun kötü. Beni de, kuşu da küstürüyorsun. Bir daha küstürmem. Şimdi kekliklerin karnını doyuralım. Keklikler artık bayağı büyümüşlerdi. Gagaları, ayakları kızarmış, göğüsleri alacalanmış, rengi mor yeşil olmuştu. Genç keklikler çocuklar isteyince de ötüyorlardı. Çok çekirge tuttular, renk renk, biçim biçim, irili ufaklı kuşlara yedirdiler. Artanını da birer küçük keseye doldurup kafeslerin yanına astılar. Köye indiler, daha gün batmamıştı. Nar ağacının orada ayrıldılar. Mustafa arkasından Mehmet'e seslendi. Bundan sonra bana küsme.
Küsmem.
Seninle bundan sonra çok işimiz var.
Biliyorum, var.
Anası onu evde telaşla karşıladı. Parmağını ağzına götürüp ona sus dedi, bir yandan da içeriği, yüklüğün yanını gösteriyordu. Mustafa da telaşlanmış, onun bu telaşından bir şey anlamıyor, gösterdiği yerde de hiçbir şey görmüyordu. Zero çalıştı, çabaladı, durumu çocuğa anlatamayınca onu elinden tutup faytonun yanına götürdü. Koca köpek arabanın altında uyuyordu. Mustafa'nın kokusunu alınca başını kaldırdı, küskün gözlerle ona baktı. Ardından da başını öne uzattığı ayaklarının üstüne koydu. Zero Hasan Ağa yemek yemiyor, su içmiyor, yüklüğün köşesine yumulmuş oturmuş, yerinden de hiç kıpırdamıyor. Ne olmuş? Birisi ona vazalak, dil bilmez Kürt demiş. Siz bu köyün başına bela oldunuz. Adam öldürmek sizde, kan içmek sizde. 5 karış boyundaki çocuğunuzun elinde tabanca, Ali Çavuş'tan da daha atıcı. Ey vazalak Hasan, yakında o çocuk 5 kişiyi, üstelik de başta anasını kurşuna dizerse hiç şaşmam. Sen de şaşma ey vazalak Hasan. Allah sizi bu köyün başına bela göndermiş. Hasan amcan da hışm ile eve geldi. Aldı boncuk boncuk derlemiş Hasan, yüzü sapsarı eve geldi. Önce konuşmadı bir süre, sonra bir ah çekti derinden, ardından da konuştu. Ben diyordu, bu köyde bundan sonra kalamam. Zaten İsmail Ağa'yı daha gömdüğümüz gün bu köyden ayrılmalı, memlekete göçmeliydik. Hazırlanın kadınlar, neyimiz var neyimiz yok, satıp savıp memlekete gideceğiz. Öfkeden gözü dönmüş, yağıp gürlüyordu. Sonra konuştu konuştu, yoruldu, dünyaya küsüp vardı yüklüğün köşesindeki yarıya kadar doldurulmuş, nakışlı pamuk çuvalının üstüne oturdu, gözlerini kapattı, orada öyle kaldı. Mustafa ile anası içeriye girdiler. Çocuk yüklükten yana geçti. Amcası oraya yumulmuş kalmıştı. Çocuk onun önünde bir süre bekledi. Hasan Ağa kıpırdamıyor, soluk alışı bile belli olmuyordu. Zero Hatun geldi, Mustafa'yı kolundan tuttu, dışarıya çekti. O şimdi uğunuyor dedi içini çekerek. Şimdi o bu dünyada değil, korkma yarın sabah kendine gelir. Çocuk dışarıya çıktı, köpeği faytonun altından yanına çağırdı. Köpek arabanın altından gerinerek, diliyle ağzını birkaç kere yalayarak, karnını yere değdirircesine uzanarak Mustafa'ya geldi. Mustafa bu sefer kekliğini yanına almadı. Köpek bayağı insan gibi kekliği kıskanıyordu. Çocuk köpeğin bir gün kekliği parçalayacağından korkuyordu. Belindeki tabancasını göstererek caminin önüne geldi. Köylüler cami duvarına bellerini dayayıp çömelmişler, ellerindeki çöplerle toprağı eşeliyorlardı. Çocuk önlerinden geçerken hepsi de başını kaldırdı, ona baktı. Mustafa onların bu ilgisinden dolayı kıvanç içinde kaldı. Caminin önünden çeşmenin kayalığına kadar çıktı. Orada çok ok yılanı olurdu. Eskiden olsa yılandan korkar, hemen geriye dönerdi. Şimdi artık korkmasına gerek yoktu. Sağ elini tabancasının üstüne koydu. Tam bu sırada da Ali Çavuş'un kuşu geldi, çeşmenin önündeki kayalığın ucundaki ağacın doruk dalına zillerini zıngırdatarak kondu. Mustafa gözlerini kuştan ayıramıyor, ne yapacağını düşünüyordu. Tabancasını çekse, kuşa ateş etse mi? Ağacın doruğu o kadar yüksek değildi. Buradan tabancayla kuşu vurabilirdi. Tabancasını çıkardı, göz, gez, arpacık. Elleri titriyordu, tabancayı kılıfına geri soktu. Ötedeki taşın da üstüne oturdu. Kuş yerinde durmuyor, kuyruğunu sallıyor, kanatlarını açıyor, bir daldan öbürüne atlıyor, bu yüzden de zili durmadan ötüyordu. Biraz sonra Mustafa kuşu unuttu, zil seslerini duymaz oldu. İçine kapandı, dünya ile ilişkisini kesti. Şimdi bir ok yılanı gelse de yöresinde de 7 kez uçarak dolaştıktan sonra onu soksa görmez de duymazdı. Hazreti Muhammed'in dünya güzeli kız başlı atına binmiş, Allah'ın huzurundaki bulutlar arasındaki ışığa batmış, çıkmış, tasviri hiç aklından çıkmıyordu. O tasviri çalmak kolaydı. Mustafa onun 1001 yolunu bulabilirdi. Ne yazık ki boynunu büken Abbas ustaydı. Bunca yıl sayısız ceviz budağını biçmiş, bir ömür o budağı aramış, sonra da en sevdiği arkadaşına çocuk, arkadaşı derken konurlanıyordu, bunu göstermişti. Canından değerli tuttuğu gizini en güvendiği arkadaşına açmış, arkadaşı da onun güvenini hiçe sayarak varmış da onun gözünün bebeği tasvirini çalmış. Çalmış da Abbas ustayı kahrettirmiş. Abbas usta öyle bir adamdır ki ona ne yaparlarsa yapsınlar, bütün tasvirlerini çalsınlar, yıllar yılı göz nuru döktüğü, canıyla eş tuttuğu bütün bu sedefli, üstü kabartmalı sandıklarını, kutularını, tahtalarını parçalansınlar, o kadar kızmaz. Ama onun bir dostu, arkadaşı, sevdiği ona şöyle bir hainlik yapsın, o kahrolur, ölür. Hele bu kötülüğün Mustafa'dan geldiğini görünce de insanlığından utanır. Bu insanlığından utanma sözünü Abbas Usta'dan çok duymuştu. Şimdi bu hırsızlığı düşünürken bile yerin dibine geçiyor, tüyleri diken diken oluyordu. Ustanın o iri kederli gözlerinin ağırlığını sırtında, omuzlarında, gözlerinin bebeklerinde duyuyor, ezildikçe eziliyordu. Bunalıyordu, ayağa kalktı, ağaçtaki kuşun zil sesine duydu. Kuş kanatlarını açmış, kuyruğunu titretiyor, zilini öttürüyordu. Mustafa ağacın altında durdu, kuşa baktı, baktı. Ha siktir ulan oradan dedi, arkasını döndü yürüdü. O arkasını döner dönmez de kuş bir zıngırtının arkasından gerinerek sıçtı. Pisliği Mustafa'nın sağ ayağının ucuna düştü, yayıldı. Çocuk kuşun bu yaptığına epeyce alındı ya, aldırmadı. Onun başında Muhammed'in yüzü güzel atının üstündeki tasviri dönüyordu. Caminin önünden kostak kostak yürüyerek geçerken gene elini tabancasının üstüne koydu. Eve gelince çok acıktığını anladı, midesi kazınıyordu. Amcası köşesinden hiç kıpırdamamış, olduğu yerde bir taş parçası gibi kalmıştı. Zero usulca, gel Mustafa, sofrayı serdim. Mustafa sofraya oturdu, yemeye başladı. Ne yediğinin hiç farkında değildi. Bir ara nedense sofradan kalktı, belki de doymuştu. Ayakları onu aldı, Abbas Usta'nın avlusuna götürdü. Usta dışarıdaki tezgahını içeriye taşımış, karpuzu büyük lambasını yakmış, bir kutuyu oyuyor, oyduğu yere de çok parlak altın teller yerleştiriyordu. Altın teller parlak tahtanın üstünde türlü büyülü biçimlere giriyordu. Dalmış gitmişti. Ayaktaki Mustafa da onun karşısında dalmış gitmişti büyülenmişçesine. Usta başını kaldırınca karşısında Mustafa'yı gördü. Gözlerinin içi güldü. Onu elinden tutup yanına oturttu. Ocaktaki yemek kaynıyordu. Usta kalktı, tencerenin kapağını açtı. Yemekten güzel kokular saçan yoğun bir buğu yayıldı, evin içini doldurdu.
Beraber yemek yiyelim Mustafa'm.
Ben yemek yedim ustam. Usta onun gözlerinin içine gözlerini dikti, uzun uzun baktı.
Bugünlerde çok dalgınsın.
Mustafa yüreğindeki her şey açıklanmışçasına irkildi, ardından da toparlandı. Bu irkilme de ustanın gözünden kaçmadı. Mustafa kekeledi. Yok usta, neden dalgın olayım? Az önce o kuş, Ali Çavuş'un kuşu geldi de çeşmenin önündeki ağaca kondu. İstesem vurabilirdim, vurmadım. Neden vurmadım onu düşünüyorum. Ali Çavuş her şeyi vuruyor da, o kadar kurşun yakıyor da bir türlü bu kuşu vuramıyor. Büyülü mü, afsunlu mu bu kuş?
Ali Çavuş onu vurmak istemiyor.
Ben gördüm, onu vurmak için deliriyor.
Vurmak isteseydi vururdu.
Peki kuş hem ondan kaçıyor hem de onu bırakmıyor, neden?
Kuşun alışkanlığı.
Sen her şeyi bilirsin değil mi?
Her şeyi bilmem, bazı şeyleri bilirim.
Neyi?
Budaklarda tasbir bulmayı, kükutu yapmayı, sedef çakmayı, daha da birçok şeyi.
Bir insanın yüreğinden geçeni?
Oo Mustafa, onu kim bilebilir ki?
Kimi adamlar biliyorlarmış?
Ben bilemem.
Yani şimdi benim yüreğimden bir şey geçse sen bilemez misin?
İşte onu bilebilirim diye sevinçten şakıyarak güldü usta. Senin yüreğinden ne geçerse bilirim.
Nasıl bilirsin?
Çünkü leyim ki biz bunca yıllık arkadaşız. Sen de benim yüreğimden ne geçerse bilirsin.
Mustafa korkmuştu. Sen de benim yüreğimden geçeni bilirsin deyince çocuğun yüreğine su serpilmişti. Mustafa bazı bazı onun yüreğinden geçeni sezmişti ya, çoğu zaman da onun ne düşündüğünü çıkaramamıştı. Ben gideyim ustam.
Niye bu kadar erken?
Düşünüyorum ki şu kuşu vurayım mı?
O kuşu vurma. Vurursan Ali Çavuş'la aran açılır. Çavuş seninle ölünceye konuşmaz ya, sen başka bir şey düşünüyorsun.
Mustafa tepeden tırnağa titredi, gözleri büyüdü. Ne düşünüyorum? Söyle ustam.
Mustafa kendini ele vermişti. Usta soğukkanlı. Onun o kadarlığını da sana söyleyemem.
Ben de yarın gider o kuşu bulur vururum.
Koşarak içlikten çıktı, duvara atladı, eve geldi. Anası ötekiler daha yatmamışlardı. Hasan Ağaysa daha yerinde olduğu gibi duruyordu.
Mustafa köşeye serilmiş yer yatağına gitti. Hemencecik soyundu, yatağa girdi. Yorganı başına çekti. Abbas Usta onun ne düşündüğünü bilince şimdi ne yapacaktı? Muhammed'in tasvirini kaçırıp başka yerlere, başka diyarlara saklayacak mıydı? Ya da orada yerinde çıngıraklı sandığın içinde bırakacak mıydı? Eğer Abbas Usta tasviri sandıkta bırakırsa ne düşündüğünü bilemiyor demekti. Eğer tasviri kaçırırsa sorun yoktu. İşte usta onun yüreğindekini biliyor mu, bilmiyor mu diye onu denemek gerekti. Mustafa da deneyecekti. Bu deneme düşüncesi onu cana getirdi.
Bir insan en iyi arkadaşını yüreğinden ne geçiyor ne geçmiyor biliyor mu diye denemez mi? Bunun için de can atmaz mı? Deneme düşüncesini bulunca çocuk rahatladı. Şimdi artık bundan sonra ustayı düşünecek değil, tasviri nasıl hangi yolla yağdan kıl çekercesine aşıracaktı. Mehmet'i yardımcı almalı mıydı? Mehmet'e değil tasviri canını bile güvenebilirdi. Derin bir uykuya daldı. Sabahleyin her zamankinden daha erken uyandı. Hasan Ağa yumulduğu yerden usul usul türküsünü söylemeye başlamıştı duyulur duyulmaz. Ama sesi gittikçe yükseliyordu. Mustafa biliyordu ki gün doğarken sesi daha yükselecek, sözleri bir iyice anlaşılır olacaktı. Anasının sofraya koyduğu çorbayı çabucak içti dışarıya çıktı. Mehmet onu kaktüs ağılının yanında bekliyordu. Küçük akkuş da nar ağacının dalına konmuştu. Akkuş onu görür görmez geldi, başının yöresinde birkaç halka çizdi. Mehmet Mustafa'nın yanına geldi. Ne oldu diye ona merakla sordu. Sus, türküyü söylüyor amcam dedi. Bildim diye gülümsedi Mehmet. Onu camide kızdırmışlar, vazalak demişler. Babam da Hasan Ağa'ya vazalak diyenlerin üstüne yürümüş. Hiç böyle yakışıklı bir adama vazalak denir mi demiş. Hasan Ağa'ya vazalak diyen adam da kaçmış. Haydi şimdi gidelim de Hu'un köşesine onun türkülerini dinleyelim. Bana çevirirsin değil mi?
Çeviririm.
Kaktüs ağalına geçip nar ağacını dolandılar, bahçe çitini açtılar. Zero Hatun'un kabak ektiği bahçeye girdiler. Baktılar ki aşağı yukarı köyün bütün çocukları burada. Mustafa'yı görünce sevindiler. Mustafa ile Mehmet de yanlarına çöktüler. Kuş da gitti ağalın köşesindeki salkım söğüdün dalına kondu. Hasan Ağa'nın sesi gittikçe anlaşılır oluyordu. Çocuklar çıt çıkarmadan kulak kesilmişler, kulaklarını kamış çite dayamışlar, bu hiç anlamadıkları dilden, belki de dünyanın en güzel sesinin söylediği türküyü kendilerinden geçerek dinliyorlardı. Ses büyüyor, billurlaşıyor, üzülüyor, seviniyor, ağlıyor, gülüyordu. Sesin büyüsü çocukları sarıp sarmalamış, kendi dünyasına almış götürmüştü. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 335.